Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bulantı. Jean-Paul Sartre. Can Yayınları 3. Basım 2005. Fransızca aslından çeviren Selahattin Hilav. Kitabın özgün adı La Nose. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ocak 2007. Okuyan Levent Filyos. Jean-Paul Sartre'ın ilk romanı Bulantı, Alain Roquenten adlı kahramanının günlüğü biçiminde yazılmıştır. Uzun yolculuklardan sonra 19. yüzyılda yaşamış birinin hayatını araştırmak üzere bu vil kentine dönen Roquenten yalnız bir insandır. Günlük tutmaya başlamasına neden olan tuhaf bir değişim geçirir. Çevresindeki nesneler karşısında bulantı duymaya başlar. Nesnelerin adları, anlamları, üzerlerindeki çizgiler kaybolmaktadır. Bu Roquenten'i daha önce üzerinde hiç kafa yormadığı bir durumla, varoluşla yüz yüze bırakır. Dünya yüzündeki bütün nesnelerin cilasını yitirdiği, ürkütücü çıplaklıktaki kitleler olarak kaldığı duygusu, Roquenten'i bir özün olup olmadığı sorusuna götürür. Eylemlerinden arındığında insan, niteliklerinden sıyrıldığında nesne nedir? Sartre'ın 1931-1938 yılları arasında yazdığı Bulantı, varoluşçuluğun temel kitaplarından biridir. Jean-Paul Sartre 1905'te Paris'te doğdu. École Normale Supérieure'de Yüksek Öğretmen Okulu, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Simone Weil, Claude Lévi-Strauss gibi geleceğin ünlü yazar ve düşünürleriyle tanıştı. Öğrencilik yıllarında Simone de Beauvoir ile başlayan birlikteliği yaşamı boyunca sürdü. Le Havre'da öğretmenlik yaptığı 1938 yılında sonradan geliştireceği birçok felsefi konuya yer veren Bulantı adlı romanını yayınladı. Felsefe alanındaki asıl yeteneğini 1943'te Varlık ve Hiçlik adlı kitabında ortaya koydu. Bireyin özgürlüğünün felsefi savunusundan sonra toplumsal sorumluluk konusuna yöneldi ve 1945-49 arasında Özgürlük Yolları adlı 4 ciltlik romanını kaleme aldı. İnsanı eylem içinde en iyi gösterecek türün tiyatro olduğuna karar vererek Sinekler, Gizli Oturum, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Nekrasov ve Altona Mahpusları gibi oyunlar yazdı. Bu arada Simone de Beauvoir ile birlikte kurup yönettikleri Le Temps Modern dergisinde birçok yazısı yayınlandı. Kendine özgü Marksizm anlayışını 1960'ta Diyalektik Aklın Eleştirisi adlı yapıtında ortaya koydu. 1964'te değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülünü reddetti. 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Sartre, bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçuluğun sözcülüğünü üstlendi. Romanları ve oyunlarıyla dünya görüşünü çok geniş bir kitleye aktardı. 1960'lardan sonra olgunlaştırdığı özgün Marksist anlayışıyla Fransa'nın güncel siyasal olayları içinde etkin rol aldı. 1980'de Paris'te ölen Sartre'ın cenazesine 25 binden fazla kişi katıldı. Selahattin Hilav 1928 yılında İstanbul'da doğdu. 1946'da İstanbul Erkek Lisesi'ni, 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1954-1958 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe dersleri aldı. Pek çok gazete ve dergide çalışan Hilav, Yasko Felsefe Dergisi'ni yönetti. Diyalektik Düşüncenin Tarihi 1966, 100 Soruda Felsefe El Kitabı 1970, Edebiyat Yazıları 1993 ve Felsefe Yazıları 1993 adlı kitapları bulunan ve birçok çeviriye de imza atan Hilav, 12 Mayıs 2005'te aramızdan ayrıldı. Toplumsal önemi olmayan bir kimse, bu bir birey ancak. L.F. Selin, Kilise. Bu çeviriyi dostum Sinan Kabaağaç'a adadım. Selahattin Hilav. Yayınlayanların açıklaması. Bu defterler Antoine Roquenten'in kağıtları arasında bulundu. Hiçbir değişiklik yapmaksızın yayınlıyoruz onları. Birinci sayfaya tarih konmamış ama bunun asıl güncelen birkaç hafta önce yazılmış olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki en geç 1932 Ocağı'nın başlangıcında yazılmış olmalı. O sırada Antoine Roquentin, Kuzey Afrika'da, Orta Avrupa'da ve Uzak Doğu'da yaptığı gezilerden dönmüş, Marquis de Royebon'la ilgili tarih araştırmalarını tamamlamak üzere 3 yıldır Bouville'de yerleşmiş bulunuyordu. Tarihsiz Yaprak. Olayları günü gününe yazmak daha iyi olacak. Açıkça kavramak için bir günce tutmalı. Önemsiz gibi görünseler de küçük ayrıntıları, olaycıkları kaçırmamalı, özellikle hepsini sınıflamalı. Şu masayı, sokağı, insanları, tütün paketimi nasıl gördüğümü anlatmalıyım. Çünkü değişen bu. Bu değişmenin alanını ve özünü iyice belirlemeliyim. Söz gelimi mürekkep şişemin içinde bulunduğu karton kutuyu ele alalım. Anlatmam gereken şu, onu daha önce nasıl görüyordum ve şimdi nasıl? Dipnot, yeri boş bırakılmış bir sözcük. Söyleyeyim, dik açılı, altı yüzlü bir paralel kenar bu. Açılıyor. Saçmaladım. Kutu üzerine söylenecek sözüm yok. İşte bundan kaçınmak gerek. İlle de acayiplik bulmaya çalışmamalıyım. Günce tutmanın tehlikeli yanı budur sanırım. İnsan her şeyi büyütmeye, tetikte durmaya, doğruları durmadan zorlamaya kalkar. Öte yandan önceki günkü izlenimi, özellikle şu kutuyla ve herhangi bir nesneyle ilgili olarak her an yeniden yakalayabilirim. Gözümü açmalıyım, yoksa yine parmaklarımın arasından kayıp gidebilir. Kaçınmalıyım. Dipnot, karalanmış bir sözcük, zorlamaktan ya da uydurmaktan olabilir. Üstüne başka bir sözcük yazılmış ama okunmuyor. Ama olup bitenlerin hepsini bütün ayrıntılarıyla inceden inceye yazmalıyım. Cumartesi günü ya da önceki gün olup bitenler üzerine bir şey yazamam artık. Onlardan çok uzağım şimdi. Söyleyebileceğim tek şey onların birer olay bile sayılamayacağıdır. Cumartesi günü çocuklar kaydırmaca oynuyorlardı. Onlar gibi ben de denizde bir çakıl taşı fırlatmak istedim. Tam o sırada durakladım, taşı elimden bıraktım ve oradan ayrıldım. Sersemlemiş bir halim olmalı, çocuklar ardımdan güldüler. İşin görünen yanı bu, içimde olup bitenler belirgin izler bırakmadı. Gördüğüm bir şey vardı, beni tiksindirmişti. Ama o sırada denize mi yoksa çakıl taşına mı baktığımı bilemiyorum. Çakıl taşı yassıydı, bir yüzü baştan başa kuru, öteki yüzü ıslak ve çamurluydu. Elimi kirletmemek için parmaklarımın ucuyla kenarlarından tutuyordum. Evvelki gün durum daha karmaşıktı. Açıklayamadığım bir sürü rastlaşmalar, yanılmalar da olmuştu. Bunları yazarak kendimi eğlendirecek değilim. Kısacası korkmuş olduğum ya da buna benzer bir duyguya kapıldığım besbelli. Neden korktuğumu bilmem bile büyük bir başarı olurdu. İşin garibi, deli olduğuma inanacak halde de değilim. Hatta böyle olmadığımı kesin olarak biliyorum. Bütün bu değişmeler nesnelerle ilintili. Hiç değilse bunun böyle olduğuna inanmak istiyorum. Saat 10.30. Dipnot. Gecenin 10.30'u kuşkusuz. Bu parça öncekilerden sonra yazılmıştır. En erken ertesi gün yazılmış olabileceğini sanıyoruz. Bu belki de önemsiz bir delilik nöbetiydi. İz bırakmadan geçti. Geçen haftaki o acayip duygularıma gülüyorum bugün. Onları duymuyorum artık. Bu akşam içim ferah, rahatım yerinde. İşte odam kuzeydoğuya bakar. Aşağıda Mutile sokağı ve yeni istasyonun şantiyesi. Penceremden Victor Noir bulvarının köşesinde Rendezvous de Chemino barının kırmızı ve beyaz ışıklarını görüyorum. Paris treni biraz önce geldi. Yolcular eski istasyondan çıkıp yollara dağılıyorlar. Ayak sesleri ve konuşmalar duyuyorum. Son tramvayı bekleyenler çok. Penceremin tam altına düşen gaz fenerinin dibinde kasvetli bir topluluk oluşturmuşlardır şimdi. Daha birkaç dakika beklemeleri gerek. Tramvay 11'e çeyrekten önce geçmez. Bu gece gezici tacirlerden biri gelmese bari. Uyku gözümden akıyor. Üstelik geç kaldım. Rahat bir gece, bir tek gece geçirebilsem başıma gelenlerin hepsini unutacağım. Saat 11'e çeyrek var. Korkacak bir şey kalmadı artık. Şimdiye kadar gelirlerdi. Yeter ki Rouen'li bayın günü olmasın. Her hafta gelir bu bay. Birinci kattaki 2 numaralı odayı, bidesi olan odayı ona ayırırlar. Yatmadan önce Rendezvous de Chemino'da ufak bir bira içtiği için biraz geç kalır. Pek gürültü etmez zaten. Küçümen, akbak bir adamdır. Bıyıkları siyaha boyanmıştır, takma saç kullanır. Geldi işte, yukarı çıktığını duyduğum zaman heyecanlandım doğrusu, içim güvenle doldu. Bunca düzenli bir dünyadan korkulur mu? İyileştim galiba. İşte 7 numaralı tramvay, Abattoir Grand Bassin. Tangır tungur geliyor, kalktı, uyuyan çocuklarla valizlerle ağzına kadar dolu. Grand Bassin'e karanlık doğudaki fabrikalara doğru yollanıyor şimdi. Bu son tramvaydan bir önceki. Son tramvay bir saat sonra geçecek. Yatacağım. İyileştim. İzlenimlerimi yepyeni ve cici bir deftere, küçük kızlar gibi günü gününe yazmaktan vazgeçtim. Günce tutmak ancak bir tek halde ilgi çekici olabilir. O da... Dipnot. Tarihsiz yapraktaki yazı burada kesiliyor. Günce. 29 Ocak 1932 Pazartesi. Başıma bir şey geldi. Artık kuşkum yok. Herhangi bir kesinlik ya da apaçıklık gibi değil, bir hastalık gibi belirdi bu. Sinsi sinsi yavaş yavaş yerleşti. Biraz tuhaf, biraz tedirgin duydum kendimi. O kadar. Yerine oturunca kıpırdamadan kaldı. Hiçbir şeyin olmadığına, evhamlandığıma inandırdım kendimi. Oysa şimdi dalbudak salmaya başladı. Tarihçiliğin ruh bilimsel çözümlemeler yapmak gerektiği zaman yarar sağlamadığını sanıyorum. Bizim meslekte mevki hırsı gibi, menfaat gibi genel adlar alan tüm duygularla uğraşılır yalnız. Bununla birlikte kendi kendimi azıcık tanısaydım, bu bilgiden yararlanmanın tam sırasıydı şimdi. Söz gelimi, ellerimde bir değişiklik var. Pipomu ya da çatalımı tutuşum değişti. Belki de çatal elime yeni bir biçimde geliyor, bilmiyorum. Biraz önce odama girmek üzereyken olduğum yerde kaldım. Avucumda kişiliği varmışçasına dikkatimi çeken soğuk bir nesnenin varlığını duydum. Avucumu açıp baktım, kapının tokmağını tutuyordum. Bu sabah kitaplıkta otodidakt, günaydın demek için yanıma geldiğinde tanıyabilmem için yüzüne uzun uzun bakmam gerekti. Dipnot, OJRP, günce de kendisinden sık sık söz edilecektir. İcra katibi olan bu adamı Rokuenten 1930 yılında Bouville kitaplığında tanımıştır. Otodidakt, kendi kendine eğitmiş, okul dışında bilgi edinmiş kimse anlamına gelir. Çevirenin notu. Tanımadık bir yüzdü gördüğüm. Bir yüz bile demek zor. Sonra elini iri beyaz bir solucan gibi duydum avucumda. Hemen bıraktım. Kolu külçe gibi düştü. Sokaklardan da ne edüğü belirsiz bir yığın gürültü sürüp gidiyor. Öyleyse şu son haftalar içinde bir değişiklik ortaya çıktı. Ama nerede? Hiçbir şeye bağlanılamayan soyut bir değişme bu. Değişen ben miyim? Ben değilsem şu oda, şu kent, şu doğa seçmek gerek. Değişen benim sanıyorum. En kolay çözüm yolu bu. En tatsızı da bu. Ansızın ortaya çıkan bu dönüşümlere uğramış olduğumu kabul etmek zorundayım. Sık sık düşünen bir kimse olmadığım için ben farkında olmadan içimde bir yığın ufacık başkalaşım birikir, sonra da günün birinde gerçek bir devrim ortaya çıkar. Hayatıma tutarsız, çelişik bir görünüş veren de budur. Fransa'dan ayrıldığım zaman aklıma estiği için böyle yapmış olduğumu söyleyenler çoktu. 6 yıl dolaştıktan sonra ansızın geri döndüğümde yine aynı şey söylenebilirdi. Kendimi Mercier ile birlikte geçen yıl Petru olayının ardından görevinden ayrılan şu Fransız memurun yazıhanesinde görüyorum yeniden. Mercier arkeoloji araştırmaları için Bengal'e gidiyordu. Öteden beri Bengal'e gitmek isterdim. Üstelik o da geleyim diye sıkıştırıyordu beni. Neden böyle yapıyordu acaba? Portal'a güveni yoktu sanırım. Ona göz kulak olurum diye benim de gelmemi istiyordu. Hayır demem için neden yoktu. Portal sorununu sezinlemiş olsaydım gitmem için bir başka neden olurdu bu. Oysa tutulup kalmıştım. Tek sözcük söyleyemiyor, yanıt veremiyordum. Telefonun yanında yeşil halının üzerinde duran küçük bir Kımer heykeline bakıyordum. Gövdem lenfa ille ya da ılık sütle doluydu sanki. Mercier tedirginliğini gizleyen melekçe bir sabırla sordu. Biliyorsunuz resmen atanmam gerekiyor. Nasıl olsa sonunda evet diyeceksiniz. Hemen söylemeniz daha iyi olur diyordu. Mercier'in kızıla çalan kara renkli güzel kokulu bir sakalı vardı. Başını her sallayışında o kokuyu duyuyordum. Sonra birden 6 yıl süren bir uykudan uyanmıştım. Karşımdaki heykel anlamsız, tatsız bir şeydi artık. Sıkıntıdan boğulacak gibi olduğumu duyuyordum. Niçin Hindi Çin'de bulunduğumu anlayamıyordum. Bu ülkede ne işim vardı? Bu adamlarla niçin konuşuyordum? Niçin böyle gülünç bir biçimde giyinmiştim? Tutkum ölmüştü artık. Yıllarca onunla dolup sürüklenmiştim ama şimdi içim bomboştu. Bu yetmiyormuş gibi tatsız tutsuz koskoca bir düşünce de kayıtsızca durmuştu karşımda. Ne olduğunu pek bilmiyordum bunun ama içimi öyle daraltıyordu ki bakamıyordum. Bütün bunlar Mercier'in sakalının kokusuyla karışıyordu. Kanım başıma sıçramıştı. Kendimi toparlayıp kuru bir sesle ''Size çok teşekkür ederim. Yaptığım geziler yeter sanırım. Artık Fransa'ya dönmem gerekiyor.'' dedim. Ertesi gün Marsilya'ya giden vapurdaydım. Yanılmıyorsam üst üste yığılan bu işaretler hayatımın yeniden alt üst olacağını gösteriyorsa doğrusu korkuyordum. Korku hayatımın serüvenli, dolgun ve değerli olduğundan değil, ortaya çıkacak olandan, beni avucun içine almasından, sürüklemesinden, kim bilir nereye, korkuyorum. Araştırmalarımı, kitaplarımı, her şeyi yarıda bırakıp çekip gitmem mi gerekecek yine? Birkaç yıl sonra ezilmiş, umudu kırılmış olarak başka yıkıntılar içinde mi bulacağım kendimi? İş işten geçmeden anlamalıyım bunu. 30 Ocak Salı. Yeni bir şey yok. Saat 9'dan 1'e kadar kitaplıkta çalıştım. Kitabımın 12. bölümünü ve Royabo'nun Rusya'da 1. Paul'un ölümüne kadar geçirdiği zamanla ilintili ne varsa hepsini toparladım. İşim bitti demektir. Temize çekinceye kadar dokunmam artık. Saat 1:30. Mabli kahvesindeyim. Bir sandviç yiyorum. Aşağı yukarı her şey yolunda. Kahvelerde her şey yolundadır zaten. Hele Mabli kahvesinde her geleceğime güven verici bir hali olan Bay Pasquale'den ötürü özellikle böyledir bu. Öğle uykusuna yatma zamanı geliyor. Gözleri şimdiden kızarmış ama o canlı ve kararlı halini hiç bozmuyor. Masadan masaya giderek müşterilere dostça yaklaşıp "Tamam mı efendim?" diye sormak adetidir. Onu böyle canlı görmek hoşuma gidiyor. Çünkü kahvesi boşaldığı zaman sanki kafası da boşalır Bay Pasquale'in. 2 ile 4 arasında kahvede kimsecikler olmaz. O zaman Bay Pasquale sağa sola aptalca gider gelir. Garsonlar ışıkları söndürürken dalmaya başlar bile. Yalnız kalmaya görsün. Hemen uyur. Kahvede 15-20 kişi var henüz. Bekarlar, fen memurları, müstahdemler. Aş evimiz diye adlandırdıkları aile pansiyonlarında tez elden bir şeyler atıştırdıktan sonra biraz da lükse ihtiyaçları olduğu için yemeklerden sonra buraya gelir, kahve içer, zarla poker oynarlar. Biraz gürültü de ederler ama uzun sürmez. Canımı da sıkmaz zaten. Var olmak için onların da birlikte bulunmaları gerekiyor. Bense yalnız, yapayalnız yaşıyorum. Kimseyle konuşmuyorum, hiç kimseyle. Tek bir bağlantım yok. Otodidaktı saymamak gerekir. Bir de Rendezvous de Chemin'un sahibi François var. Ama onunla konuşuyorum sayılır mı? Kimi zaman akşam yemeklerinden sonra biramı getirdiği sırada "Bu akşam serbest misiniz?" diye sorarım ona. Hiç hayır demez. Saat hesabıyla ya da günlüğüne kiraladığı 1. kattaki büyük odalardan birine çıkarız. Para verdiğim yok, ikimizin de işine geliyor bu. O zevk alıyor, ben de nedenini pek iyi bildiğim belli bir takım sıkıntılardan kurtuluyorum. Zaten başka ahbapları da var, her gün bir erkek gerekli ona. Konuştuğumuz 2 lakırdıyı geçmez. Ne olacak sanki, herkesin hesabı ayrı. Onun gözünde kahvesine gelen iyi bir müşteriyim. Elbisesini çıkarırken, "Baksanıza, Brico diye bir aperatif biliyor musunuz? Bu hafta 2 müşteri ondan istemiş. Garson kız gelip bana sordu. Bunu isteyenler yolcuymuş. Paris'te içmiş olmalılar. Bilmeden almak istemem. Çoraplarımı çıkarmasam olur mu?" diyor. Bir zamanlar beni bırakıp gittikten nice sonraları bile en iyi düşünmüştüm. Şimdi kimseyi düşünmüyorum. Sözcükleri bulmak için bile çabalamıyorum. Kimi zaman hızlı, kimi zaman yavaş bir şeyler akıyor içimde. Dokunmuyorum, bırakıyorum gitsin. Sözcüklere bağlanamadığım için düşüncelerim çoğu zaman karmakarışık. Belirsiz ve hoş şekiller halinde ortaya çıkıyor, sonra kayboluyorlar. Hemen unutuyorum onları. Bayılıyorum şu delikanlılara. Hem kahvelerini içiyor, hem de apaçık, inandırıcı hikayeler anlatıyorlar. Dün neler yaptıklarını sorsanız hiç şaşırmadan 2 sözcükle anlatıverirler. Bana sorulsa apışıp kalırdım. Vaktimi nasıl geçirdiğim uzun zamandan beri kimsenin umurunda değil. İnsan yalnız yaşayınca bir şey anlatmanın bile ne olduğunu unutuyor. Dostlarla birlikte inanılabilir şeyler de ortadan kayboluyor. Olaylar da öyle. İnsan onlara da aldırmaz oluyor. Bir bakıyorsunuz konuşan insanlar çıkıyor ortaya, bir bakıyorsunuz çekip gidiyorlar. Başını sonunu duymadığınız hikayelere dalıyorsunuz. Duyduğunuzu anlatın deseler kötü tanıklık edersiniz. Ama buna karşılık kahvelerde anlatılamayacak ve inanılmayacak ne varsa onu da görüyor insan. Söz gelimi cumartesi günü istasyon şantiyesinin ahşap kaldırımının sonunda açık maviler giyinmiş ufak tefek bir kadın elindeki mendili sallayıp gülerek geri geri koşuyordu. O sırada ayağında sarı ayakkabılar bulunan bej rengi pardesü giymiş yeşil şapkalı bir zenci ıslık çalarak sokağın köşesini dönüyordu. Kadın hala geriliyordu, tahta perdeye asılan ve geceleri yakılan fenerin altında zenciye çarptı. Buram buram ıslak odun kokan o tahta perde, o lamba... Kıpkızıl bir gök altında bir zencinin kollarında o ufak tefek sarışın kadın, hepsi aynı anda oradaydı. 5-6 kişi olsaydık bu çarpışmayı, bütün bu tatlı renkleri, bir kuş tüyü yorganı andıran mavi mantoyu, açık renkli yağmurlu, lambanın kırmızı camlarını gözden kaçırmazdık. Bu 2 çocukça yüzde beliren şaşkınlığa gülmek gelirdi içimizden. Yalnızken insanın içinden gülmek gelmiyor pek. Gördüklerim benim için keskin, hatta yırtıcı ama katışıksız bir anlam taşıyordu. Sonra bu bütün parçalandı, fenerden, tahta perdeden, gökyüzünden başka şey kalmadı geriye. Ama hala oldukça güzeldi bu. Bir saat sonra fener yanmış, rüzgar çıkmış, gökyüzü kararmıştı. Bir iz bile kalmamıştı. Bunların hiçbiri yeni sayılmaz. Bu çeşit zararsız heyecanları geri çevirdiğim olmadı. Hatta tersini yaptım. Onları duymak için biraz yalnız olmak yeter. İnanılabilir olandan tam zamanda kurtulmaya el verecek kadar yalnız olmak. Ama ben insanların yanı başında tehlikeyle karşılaşınca onların arasına sığınmaya iyice kararlı olarak yaşıyordum. Bugüne değin işin acemesiydim. Oysa şimdi çevremde, şurada masanın üzerinde duran bira bardağı gibi bir yığın nesne var. Gözüme çarpınca yeter artık bıktım demek geliyor içimden. Çok ileri gitmiş olduğumu iyice anlıyorum. Bana kalırsa yalnızlıkla uyuşmak kabil değil. Ama böyle düşünüyorum diye her gece yatağımın altına baktığımı ya da gece yarısı kapımın ansızın açılmasını beklediğimi sanmayın. Ne var ki yine de tedirginim. Yarım saattir şu bira bardağına bakmaktan kaçınıyorum. Altına, üstüne, sağına, soluna bakınıyorum ama onu görmek istemiyorum. Çevremdeki bekarlardan hiçbiri yardım edemez bana. İş işten geçti, onlara sığınamam artık. Bunu iyice biliyorum. Yanıma gelip omzuma dostça vurarak şöyle diyebilirler bana. Bu bira bardağın nesi var? Ötekilerin aynı, kesme bir bardak. Kulplu, üzerinde bel resmi bulunan markasız Spaten Brau'da yazılı. Bunları ben de biliyorum. Ama başka bir şey olduğunu da biliyorum. Ufacık bir şey. Açıklayamıyorum onu hiç kimseye. İşte yavaşça suyun dibine doğru, korkuya doğru kayıyorum. Bu sevinçli, akıllı uslu insan sesleri arasında yalnızım. Bütün bu adamlar vakitlerini dertleşmekle, aynı düşüncede olduklarını anlayıp mutluluk duymakla geçiriyorlar. Aynı şeyi hep birlikte düşünmeye ne kadar da önem veriyorlar. Bakışı içe dönük, balık gözlü, kimsenin kendisiyle uyuşamadığı adamlardan biri aralarına karışmaya görsün. Suratları hemen değişir. 8 yaşındayken Lüksemburg Parkı'nda oynadığım sıralarda böyle bir adam vardı. Gelir Auguste Comte sokağına bakan demir parmaklığa bitişik nöbetçi kulübesinde otururdu. Hiç konuşmaz, ara sıra bir bacağını uzatarak ayağına korkuyla bakardı.